Ayrım 42. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 364. Ön kapıyı vurmuştu ama kimse gelip açmıyordu. Mark kendini içindeki rahatlama duygusuna kaptırdı. Neredeyse dönüp gidecekti. Kasabaya dönecekti tekrar. Bunun korkaklık olduğunu da bilmiyor değildi. Bunu fark ettiği anda balkondan aşağıya sıçradı, evin yan tarafından dolandı. Kolalı yakası boynunu sıkıyor, ceketi üzerinde yapmacık ve rahatsız duruyordu. Arkadaki mutfak kapısına doğru yaklaşırken parmağını yakasından içeriye sokup kaydırdı. Bu tür elbise giymeyeli, beton kaldırımlarda yürümeyeli aylar olmuştu. Kadın sesleri bir de yabancı geliyordu kulağına. Durdu, içeriden gelen kadın seslerini dinledi. Marion Littlejohn ablasıyla birlikte mutfaktaydı. Neşeli seslerinin inip çıkışı Mark'ın hoşuna gitti. O kapıyı vurunca konuşmalar birden kesildi. Marion kapıya yürüdü. Önüne çizgili bir önlük takmıştı. Çıplak kolları dirseklerine kadar un içindeydi. Saçlarını ensesinden yukarıya doğru toplayıp bir kurdeleyle bağlamıştı. Ama ensesine alnına birkaç bukle düşmüştü. "Mark," dedi sakin sakin, "ne kadar güzel." Alnındaki bukleyi kaldırmaya çalıştı. Burnuna un bulaştı. Pek tatlı bir hareketti bu yaptığı. Mark yüreğinin sevgiyle şiştiğini hissetti. "Gel içeriye." Kenara çekildi, kapıyı açık tuttu. Ablası Mark'ı soğuk karşıladı. Yaptığı atlatma numarası onu Marion'dan fazla gücendirmişti. "Ne kadar sağlıklı görünüyor değil mi?" diye sordu Marion Mark'ı inceleyerek. "Ablası fazla zayıf," dedi. Sonra önlüğünün bağlarını çözmeye başladı. Marion "belki de" diye kabullendi. "Belki doğru dürüst yemek yemeye ihtiyacı vardır." Gülümseyerek başını salladı. Mark'taki yeni olgunluğu bir anne gözüyle fark etmişti. Ayrıca yüzündeki yalnızlık çizgilerini de görmüştü. Onu kollarına almak, başını göğsüne yaslamak istiyordu. "Çok güzel ayran var," dedi bunun yerine. "Şuraya, senin görebileceğim yere otur." Sürahiden ayranı boşaltırken ablası Mark'a bakmaksızın "daha fazla yumurta gerek," dedi. "Ben kasabaya kadar gideyim." Yalnız kaldıklarında Marion oklavayı eline aldı, masanın yanına gelip durdu, hamurları ince ince açmaya koyuldu. "Neler yapıyorsun, anlat bana," dedi Mark'a. Mark önce tutuk başladı ama konuştukça hevesi arttı. Ona Chaka kapısının yaptığı işleri, hayatının amacını, orada bulduklarını bir bir anlattı. "Çok güzel," diyordu Marion ikide bir, kafası ileriye dönük çalışıyordu. Uygarlıktan uzakta yaşanacak bir hayatın gereklerini liste halinde çıkarmaktaydı. Öyle bir yaşamdı, küçük lüksler. Örneğin bir bardak taze süt, gece yakılacak bir ışık bile önceden dikkatle planlanmak zorundaydı. Kişiliği gereği bu proje onu ne heyecanlandırıyor ne de üzüyordu. Zaten tam kâşif karısı ruhlu insanlardandı. Erkek nereye giderse karısı da oraya giderdi. Gerekli olan işin yapılmasıydı. Evin yeri tepelerin ilk iniş yaptığı yer diye anlatıyordu Mark. Ama oradan vadi görülebiliyor. Chaka kapısı da tam yukarısında kalıyor. Çok güzel bir yer, hele de akşamları. Eminim. Evi zamanla eklemeler yapılabilecek biçimde planladım. Birer oda, birer oda. Başlangıçta iki oda olacak. Evet, başlangıçta iki oda yeter diye kabullendi Marion. Kaşlarını düşünceli bir tavırla çatmıştı. Ama çocuklar için ayrı bir odaya ihtiyacımız olacak. Mark sözünü yarıda kesip bakışlarını ona dikti. Doğru duyduğundan emin olamıyordu. Marion oklava elinde duraladı, ona gülümsedi. "Buraya bugün bunun için gelmemiş miydin?" diye sordu tatlı bir sesle. Mark gözlerini yere indirip başını evet anlamında salladı. Herhalde öyle derken sesi düşünceli çıktı. Nikah töreni sırasında Marion yalnız bir an kontrolünü kaybetti. General Sean Courtney'in yanında karısıyla ön sırada oturmakta olduğunu gördüğü zaman. Sean yaz kılığındaydı, kravatına elmas bir iğne takmıştı. Ruth kocaman şapkasıyla pek zarifti, şapkasının üzerinde güller vardı. "Gelmiş," diye fısıldadı Marion kendinden geçercesine. Arkadaşlarına ve akrabalarına gururlu bakışlarla bakmaktan kendini alamadı. Sosyal düzeyi amma yukarılara fırlamıştı. Daha sonra general onu iki yanağından şefkatle öptü ve Mark'a döndü. Buraların en güzel kızını seçmişsin oğlum dedi. Marion bir kere daha mutlulukla parıldadı. Ömründe bu kadar güzel görünmemişti gerçekten. Mark General'in kendisine verdiği Zulu işçilerin yardımıyla yolu bu Bezi Nehri kıyısına kadar açmayı başarmıştı. Yeni geleni Çaka kapısına motosikletin arkasında getirdi. Yandaki sepete çeyizin bir bölümü yüklenmişti. Arkada Zulular iki katırı ve Mario'nun yükünün geri kalanını getiriyorlardı. Sabahın erken saatinde nehir boyunda sis pek yoğun olurdu. Sular göl gibi sakindi o saatlerde, renkleri pembeye dönük olurdu. Çaka kapısının koca sütunları bu sisin içinden yükselir, esrarengiz kara hayallere benzer altın bulutlar arasında son bulurlardı. Mark buraya gelmek için bu saati özellikle seçmişti. Marion yeni evini en güzel halinde görsün diye. Motosikletini durdurup motoru susturdu. Sessizlik içinde oturup güneşin ilk ışıklarını yollamasını beklediler. ''Çok güzel canım'' diye mırıldandı Marion. ''Şimdi evin kurulacağı yeri göster.'' O da Zulularla birlikte çalıştı. Dirsekleri ne kadar çamurlara bulandı, taş ve tuğla taşıdı. Zululara kendi dillerinde emirler verdi. Katırları güttü, kütük getirdi, her işe yardım etti. Eşarbını ensesinde düğümlüyor, kollarını dirseklerine kadar sıvıyor, çalışıyor da çalışıyordu. Kilden kurulu fırında pişirdiği ekmekler altın rengi iyi kabarmış çıkıyordu. Mark et yemeğinin son lokmasını yutarken o, ''Lezzetli miydi canım?'' diye soruyordu. Akşamları lambanın altında oturuyorlar, Marion başını kucağındaki dikişine eğiyor, Mark günün serüvenlerini anlatırken neşeyle başını sallıyor, her küçük zaferi, her küçük düş kırıklığını dinliyordu. ''Ne yazık hayatım, ya da senin için ne kadar iyi hayatım?'' diyordu. Parlak bulutsuz bir günde Mark onu eski patikadan Çaka kapısının tepesine tırmandırmıştı. Dar yerlerden geçerken hep elini tutuyordu. Çünkü nehir 200 metre alttaki derin yarda akmaktaydı. Marion eteklerini kuşağına taktı, sepetini sımsıkı tuttu. Tırmandıkları süre boyunca bir kez bile adımını şaşırmadı. Doruğa geldiklerinde Mark ona taş duvarları, iri mağaraları gösterdi. Çaka'ya meydan okuyan yerlilerin sığındığı mağaralardı bunlar. Sonra Çaka'nın savaşçılarının yukarıya tırmandığı o tehlikeli yolu işaret etti. Sonunda o dorukta yer alan katliamı anlattı. İnsan vücutlarının nasıl yağmur gibi ta aşağıda akan nehre döküldüklerini dile getirdi. ''Ne kadar ilginç sevgilim'' diye mırıldandı Marion. Bir yandan sepetindeki örtüyü çıkarmış yere yayıyordu. ''Biraz çörekle, biraz da çok sevdiğin kayısı reçelinden getirdim'' dedi. Mark'ın gözüne bir şey ilişti. Aşağılardaki vadide alışılmadık bir hareket hemen dürbününe uzandı. Ulu ağaçların dibindeki altın rengi çimenler üzerinde uzaktan kara böceklere benzeyen bir şeyler kıpırdıyordu. Mark onların ne olduğunu hemen anladı. İçinde kabaran heyecanla saymaya koyuldu. 18 diye bağırdı yüksek sesle. Yeni bir sürü bu. Nedir canım? Marion üzerine reçel sürmekte oldu. Çörekten başını kaldırdı. Yeni bir bufalo sürüsü dedi Mark sevinçle. Buraya kuzeyden girmiş olmalılar. Plan şimdiden başarılı olmaya başladı. Dürbünüyle bakarken hayvanlardan birinin uzun çimenlerin bulunduğu açıklığa çıktığını gördü. Yalnızca geniş siyah sırtı belli oluyordu hayvanın. Başını eğmişti, boynuzları görünmüyordu. İçinde büyük bir sahiplik gururu hissetti. Onundu bunlar, kurduğu güvenli yuvaya ilk gelip katılanlardı. Bak, dürbününü ona uzattı. Marion ellerini dikkatle sildi, dürbününü alıp aşağıya doğru tuttu. Şurada, bataklığın kenarında. Mark parmağıyla gösterirken duyduğu gurur yüzünde pırıl pırıldı. ''Görüyorum.'' Marion onun hatırı için mutlu mutlu gülümsüyordu. ''Ne kadar iyi sevgilim.'' Sonra dürbünü çevirip eve doğru baktı. ''Ne güzel görünüyor.'' dedi. ''Oraya bir an önce taşınmaya can atıyorum.'' Ertesi gün yaban incirinin altındaki uydurma kulübelerinden yeni eve taşındılar. Bir çift kırlangıç da onlarla birlikte taşındı. Hızla uçan kuşlar çabucak kendilerine yeni bir yuva kurma işine giriştiler. Mark iyi şansa bundan belirgin bir işaret bulunamazdı diye güldü. Marion kuşkulu bir sesle her yanı öyle pisletiyorlar ki dedi. Ama o gece ömründe ilk olarak sevişmelerini Marion başlattı. Çift kişilik yatakta rahatça sırt üstü yattı. Geceliğinin eteklerini beline sıvadı, sıcacık bacaklarını açtı. İstiyorsan haydi sevgilim. Marion bu kadar iyi bir insan olduğundan, kendisini bu kadar çok sevdiğinden, Mark elinden geldiğince düşünceli davrandı ve çabuk oldu. İyi miydi sevgilim? Harikaydı dedi Mark. Birden gözünün önünde capcanlı bir genç kadın belirmişti. Çevik, esnek vücuduyla. Suçluluk duygusu içine bir yumru gibi oturdu. O hayali kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Ama hayal direndi, rüyalarına girdi, güldü, dans etti, ona takıldı. Sabah uyandığında Mark'ın gözlerinin çevresinde mavi halkalar vardı. Kendini korku içinde ve tedirgin hissediyordu. ''Ben vadiye devriye gezmeye çıkıyorum.'' Kahvesinden başını kaldırmamıştı. ''Daha cuma günü döndün.'' Marion şaşırmıştı. ''O bufaloları aramak istiyorum.'' ''Peki canım, çantanı hazırlayayım. Ne kadar kalacaksın?'' ''Çantaya kazağını ve ceketini de koyayım. Akşamları serin oluyor. İyi ki yemekleri pişirmişim.'' Neşeyle konuşmaya devam ediyordu. Mark ona sus diye aykırmak için dayanılmaz bir istek duydu. Bugün bahçeyi ekmeye zaman bulacağım demektir. Tekrar taze sebze yemek pek zevkli olacak. Ne zamandır mektup da yazmamıştım. Evden bizi merak edecekler. Mark masadan kalktı, katırı yerlemek üzere uzaklaştı. İri kanatların çırpılma sesi Mark'ı hayallerinden ayırdı, eğerin üzerinde dikleştirdi. Koca kuşlardan kurulu bir sürü kızıl kayaların ucundan havalanıyorlardı. Kirli renkli akbabalardı. Mark'ın yaklaşmasından rahatsız olmuş yükseklere doğru uzaklaşıyorlardı. Uzaklaşırken çirkinlikten kurtulup güzelleşmeye başladılar. Mark Troya'nın dizginine asıldı, Manliher'i kılıfından çekti, ihtiyatlı davranmak üzere hazırlandı. İçinde bir heyecanın ilk habercilerini hissetmekteydi. Büyük hayvanlardan birinin bir başka hayvanı öldürdüğünü düşünüyordu. Belki de bir aslan yapmıştı bu işi. Ne zamandır hala aslan arıyordu vadide umutla. Buffalo ıslak yumuşak toprakların tam kenarında yatmaktaydı. Daha yeni ölmüş, akbabalar ona sokulmaya zaman bulamamışlar, ıslak topraklar üzerindeki izleri bile bozamamışlardı. Yalnızca bir tek gözü oyup çıkarmışlar, hayvanın anüsü çevresindeki yumuşak derileri didiklemişlerdi. Hep oralarından başlarlardı cesedi parçalamaya. Buffalo kocaman, yetişkin bir hayvandı. Boynuzları tepesinde birleşecek kadar uzamıştı. Vücudu da iriydi. Ödüllük Hereford boğalarından bile büyüktü. Omuzları kel keldi. Çamur bulaşmıştı oralarına. Mark arka bacakların arkasına doğru elini uzattı. Hayvanın henüz sıcak olduğunu hissetti. 3 saat bile olmamış öleli diye karar verdi. Koca vücudun yanına çömeldi. Ölümün nedenini anlamaya çalıştı. Hayvanın üzerinde hiçbir iz yok gibiydi. Mark tüm gücünü kullanarak koca vücudu çevirdi. 1,5 tonluk gövdeyi döndürebilmek için katılaşmış ileriye doğru uzanan bacaklara asılıyordu. Ölüm yaralarını hemen gördü. Bir tanesi omzun gerisinde kaburgalar üzerindeydi. Mark'ın avcı gözü o vuruşun kalbe girdiğini hemen anladı. Geniş bir yaraydı. Kanlar akmış, toprağa yayılmıştı. Ölüm nedeni hakkında herhangi bir kuşkusu olsa bile ikinci yaraya baktığı anda o da uçtu gitti. Karşıdan geliyordu vuruş, boynun hemen altındaydı. 2 kemik arasına ustaca vurulmuştu, yine kalbe girmişti. Silah geri çekilememiş, hayvan üzerine devrilince orada kalmıştı. Mark kırık bacağı kavradı, bir çizmesini hayvanın omzuna dayadı, inleyerek tüm gücüyle asılıp bıçağı çekti aldı. Onu ilgiyle inceledi, geniş av bıçaklarındandı. Kral Chaka'nın çizimini kendi yaptığı türden. Mark Sean Courtney'in Zulu savaşlarını, Izandlwana'yı, Mormogorju anlatışını hatırladı. O bıçağı insanın köprücük kemikleri arasına soktular mı ta içeriye daldırabiliyorlar. Geri çektikleri zaman da adamın tüm kanı o delikten akıp boşalmış gibi oluyor. Sean sonra susmuş, kamp ateşine dikmişti gözlerini. ''Bıçağı çekerken Ngitla diye bağırırlar. Yani yedim. Bunu bir duysan bir daha unutamazsın. 40 yıl sonra bile hatırlamak hala tüylerimi diken diken ediyor.'' Mark bıçağı elinde tutarken Chaka'nın kendisinin de bu tür silahla bir buffalo avladığını hatırladı. Gözleri bıçaktan koca kara vücuda doğru kaydı. Öfkesinin içine isteksiz bir hayranlık duygusunun da karışmaya başladığını gördü. Öfkesi değerli hayvanlarından biri yok edildiği için hayranlığı da bu ölümün gerçekleştirilebilme biçiminden ötürüydü. Avcıyı düşünürken onun böyle değerli bir silahı bırakıp gitmesi için bir neden olması gerektiğini akıl etti. Nemli topraklar üzerindeki izlere baktı. Hayvanın su içtikten sonra açıklığa çıkmadan önce geçtiği tünel gibi patikayı buldu. Avcının gür çalılar arasında pusu kurduğu yeri gördü. Çıplak ayak izlerini tanımamaya olanak yoktu. "Punguşe!" diye haykırdı Mark. Punguşe orada rüzgara karşı yatıp beklemiş, hayvan tam geçerken bıçağını omuz arkasına daldırmıştı. Yaradan kanlar çağlayan gibi fışkırmıştı. Buffalo derhal dönüp kendisine kötülük edeni avlamaya kalkışacak ender hayvanlardan biriydi. Ayakta ölmüş gibi bir durumda olmalıydı hayvan. Her soluğunda ciğerinden kanlar fışkırıyor olmalıydı. Ama yine de olduğu yerde dönüp Punguşe'nin kokusunu almış, alınca da kendini dengelemiş, burnunu havaya kaldırmış, ancak ölümle son bulacak saldırısına girişmişti. O yaklaşırken Punguşe ayağa kalkıp onu beklemiş, bıçağı bu kez boyun altındaki yeri bulmuştu. Ama bu arada hayvan da onu vurmuştu. 12 adım kadar attıktan sonra da kendisi devrilmişti. Mark Punguşe'nin düştüğü yeri buldu. Vücudunun izleri nemli topraklarda çok belirgindi. Sonra kendisini ne tarafa sürüklediğini gördü. Biraz ileride kendini zorla dengeleyerek tekrar ayağa kalkmıştı. Yavaşça kuzeye dönmüştü ondan sonra ama adımları normal değildi. Her zamanki gibi parmak uçlarına basa basa o uzun adımlarla gitmiyordu. Bir yerde yine duralamış, elindeki çelik tuzağı bırakmıştı. Onu bir karınca yuvasına gömmüş, üzerine kum atmıştı. Belli ki kendini o ağır yükü taşıyamayacak kadar güçsüz hissediyordu. İyi gömüp saklayamayacak kadar hastaydı. Mark tuzağı eline aldı, katırın eğrine bağladı. "Bu tuzak benim değerli hayvanlarımdan kaç tanesine ölüm getirdi acaba?" diye düşündü. Bir mil daha ileride Punguşe yine durmuş, çevredeki çalılardan yaprak toplamıştı. Şifalı bir yapraktı bu. Sonra yavaşça yoluna devam etmişti. Kayalardan gitmiyor, her zamanki gibi izlerini örtmeye, saklamaya çalışmıyordu. Dar derin kuru su yataklarının kumlarından geçerken Punguşe tek dizi üzerine düşmüş, kendini doğrultabilmek için iki elini yere dayamak zorunda kalmıştı. Mark o izlere baktı. İlk olarak kan vardı bu izlerde. Küçük damlalar kumun üzerinde boncuk boncuk kurumuştu. Mark öfkesiyle zafer duygusunun arasında ilk kez kaygının varlığını hissetti. Adam kötü yaralanmıştı. Bir keresinde Mark'ın hayatını kurtarmıştı oysa. O toprak testideki acı ilacın tadını Mark hala hatırlıyordu. Buraya kadar Troya'nın ipinden çeke çeke gelmişti, silüetinin boyunu kısa tutabilmek için. Nal sesleri fazla yüksek olup duyulmasın diye, ama artık eğerin üzerine atlayıp hayvanı mahmuzladı. Punguşe yerdeydi, sonunda yıkılmış kumların üzerine serilmişti. Sonra sürüklenerek kenardaki çalıların gölgesine sığınmış, yanındaki hafif maymun postunu kafasına örtmüş, uyumak ya da ölmek üzere yerleşmişti. O kadar hareketsiz yatıyordu ki Mark onu gerçekten ölü sandı. Katırın sırtından atlayıp yavaşça yaklaştı. Yapraklar üzerinde bıraktığı kan izlerinde sinekler neşeyle vızıldayarak uçuyordu. Koltuk altından sırtına doğru kıvrılan yarasına şifalı yapraklar basmıştı. Mark onun bu yarayı nasıl aldığını gözünde canlandırıyordu. Punguşe yaklaşan bufaloyu karşılamak üzere ayakta, elinde bıçağıyla boyun altına doğru uzanıyor, bıçağı saplayıp kendini korumak üzere geri sıçrıyor. Ama hayvan da güçlü ön bacakları üzerinde dönüyor, kıvrık boynuzlarını ona saplıyor. Kıvrık uç Punguşe'nin yan tarafına aşağıya batmıştı. Yara kalça kemiğinin hemen yukarısındaydı. Bu vuruş onu havaya fırlatmış, hayvan sendelerken uzaklaşmasını sağlamıştı. O da kendine saplanmış, çelikle mücadele halindeydi. Sonunda ön bacakları üzerine çökmüş, ölüm narasını koparmış olmalıydı. Mark güneşin parlak ışığı altında o yaraya bakarken ürperdi. Tek dizi üzerine çöküp eliyle uçuşan sinekleri kovaladı. Adamın fizik yapısına ilk kez dikkat ediyordu. Maymun derisi yalnızca başı ve omuzları örtmekteydi. Üzerine mavi boncuklar işlenmiş kasık bağı da bacaklarının arasından sallanıyor, sağlam kalçalarını, kasık oyluklarını, sımsıkı karnını açıkta bırakıyordu. Her kası tek tek belliydi. Damarlarının yılan gibi dolaştığı yerler de görünüyordu. Bunlar hep adamın vücudunun ne derece gelişmiş ve formda olduğunun kanıtlarıydı. Teni normal Zulu teninden açık renkti. Kadın teni gibi parlaktı. Göğsünde koyu renk yuvarlak kıllar vardı. Mark, ben çakala yem attım, kocaman yeleli bir aslan tuttum diye düşündü. Bu kez Punguşe'nin ölmüş olmasından gerçekten korktu. Bu kadar görkemli bir yaratık için böyle bir ölüm pek yakışıksız bir sondu. O sırada göğsün belli belirsiz iniş kalkışlarını fark etti, uzanıp omzuna dokundu. Adam kıpırdandı. Acı içinde kendini tek dirseği üzerinde doğrulttu, Mark'a baktı. Yaşı tam gücünün doruğundaydı, gururluydu. Belki 40 yaşlarında falandı. Şakaklarında kara buklelere bilgeliğin ilk ışıklı renkleri daha yeni yeni dokunuyordu. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 373.